Ayrım 38, sayfa 256. Kahire'de bu hadiselerin ortasında kalan Nesli Şah ile kocası Prens Abdülmünim'in en büyük sıkıntıları çocukların geleceğiydi. Nesli Şah anlatıyor. Kızım rahatsızlanmıştı. Herkes bana, insan ihtilal görmüş böyle bir memlekette çocuklarını bırakır mı? Sen deli misin? Çocukları al buradan alıp başka yere götür diyordu. Bizim o zaman Mısır'dan çıkmamız zordu. Başka bir memlekete gidebilmemiz için çıkış vizesi almamız lazımdı ama aileye vermiyorlardı. Bazılarımız belki gidebilirdik ama hep beraber ayrılmamız imkansızdı. Hanedan kadınlarının Türkiye'ye giriş yasağı artık kalkmıştı ve İstanbul'a serbestçe gidebilirdim. Mısır makamlarına memleketime gitmek istediğimi söyledim ve aslen Mısırlı olmadığım, yani Türk doğmuş olduğum için bana çıkış vizesini vermemezlik edemediler. Müsaade çıktı ve çocuklarımla beraber İstanbul'a geldim. Kocam mecburen Kahire'de kalmıştı. İstanbul'da bir dostumuzun evine yerleştik. Bana Mısır'dan çıkmamı telkin edenlerin hepsiyle tek tek görüştüm ama kimseden bir yardım, bir medet gelmedi. Bir gün kız kardeşim Hanzade'nin kocası Prens Mehmet Ali Paris'ten İstanbul'a geldi. Bana, Nesli Şah, sana çok gücendim dedi. Çocukların için herkesle görüşmüşsün fakat beni hatırlamadın. Unutma ki ben kardeşinin kocasıyım. Şimdiye kadar iki evladım vardı. Seninkileri de alırım. Bundan sonra dört evladım olur. Çocukları onunla beraber Paris'e gönderdim ve Allah rahmet eylesin, Mehmet Ali ile Hanzade her iki çocuğuma da kendi evlatları gibi baktılar. Ben yeniden Mısır'a döndüm. 2 senede bir müsaade alıp önce Türkiye'ye gelip buradan Fransa'ya çocuklarımı görmeye gidiyor. Onlarla bir müddet kalıp İstanbul üzerinden yine Mısır'a dönüyordum. Nesli Şah gidiş geliş günlerinde bazı sıkıntılar yaşasa da İstanbul'da olmaktan memnundu. Vatanındaydı, üstelik güzelliği, zarafeti ve mensubu olduğu aile etrafının kendisine hürmet göstermesine telkin ediyordu. Prenses dendiğinde o zamana kadar sadece Avrupalı asilleri ve Hollywood'da prenses rolü oynamış sinema yıldızlarını tanımış olan Türkiye ve özellikle de genç nesil, Nesli Şah'ın gelişinden sonra artık kendilerinin de prensesleri olduğunu öğreniyor ve Nesli Şah'ın güzelliğini görünce Türk prenseslerine daha büyük alaka duyuyorlardı. 6 Aralık 1956 günü bir İstanbul gazetesinin sosyete sütununda çıkan şu haber, Nesli Şah'ın Türkiye'de nasıl bir itibara sahip olduğunu başka söze gerek bırakmayacak şekilde anlatmaktaydı. Pazar gecesi bir ecnebi grubuyla Nişantaşı'nda yürüyorduk. Karşımıza uzun bir vizon şala sarılmış, gecenin karanlığında bile harikulade güzelliği belli olan Prenses Nesli Şah çıktı. Tek başına, yavaş yavaş, misafir kaldığı annesinin evine doğru yürüyordu. Gruptan biri, aman ne ayıp, Türk erkeklerinde hiç galantri, parantez içinde centilmenlik, nazik hareket, yok mu ki böyle bir güzeli gece yarısı sokaklarda tek başına bırakıyorlar, deyince, yine grubun Türk erkeklerinden biri, ondan değil, haddimizi bilmemizdendir, diye atıldı. 1956 sonbaharında Mısır'da bütün dünyayı telaşa düşüren hadiseler yaşandı. Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İngiltere ile Fransa kanal bölgesini, İsrail de Sina Yarımadası'nı işgal etti. Mısır'ın tarafını tutan Sovyetler işgal sona ermediği takdirde Londra ve Paris'i bombalayacağını açıklayınca devreye bu defa Birleşik Amerika'da girdi ve çarpışmalar ancak iki süper gücün yaptığı diplomatik müdahaleler sayesinde son bulabildi. Süveyş kanalı Mısır hıdivlerinin iktidar senelerinden yani 19. asırdan itibaren çok uluslu kanal şirketi tarafından idare ediliyordu. Abdülnasır 1956 Temmuz'unda kanalı millileştirdiklerini ama hissedarların üzülmemelerini ve hisselerinin değerini ödeyeceğini açıkladı. Açıklama bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Kanal hisselerinin çoğunluğuna sahip olan İngiltere ve Fransa, yaptıkları çok sayıda toplantıdan sonra Mısır'ı kararından askeri harekat ile vazgeçirmeye karar verdiler ve saldırma vazifesini de yanlarına aldıkları İsrail'e verdiler. İsrail 29 Ekim 1956'da Sina Yarımadası'nı işgale başladı. Abdülnasır, İngiltere ile Fransa'nın bölgeye asker gönderme teklifini reddedince, harekata bu defa kanal bölgesini güvenlik altına alma bahanesiyle İngiliz ve Fransız birlikleri de katıldı ve Kıbrıs'tan gönderilen İngiliz paraşütçüler Fransızlarla beraber Süveyş kanalını işgal ettiler. Süveyş'teki hadiseleri İngilizler ile Fransızların askeri harekat yapmasına işin başından itibaren karşı olan Sovyetlerin tepkisi çok sert oldu. yabancı birliklerin çekilmemesi halinde en sert tedbirlere başvurabileceğini, hatta gerektiği takdirde Londra'ya ve Paris'e karşı roket saldırıları yapacağını duyurdu. O sırada Sina'ya ve Süveyş'e asker çıkartmış olan ülkelerin, yani İngiltere, Fransa ve İsrail'in hiç beklemedikleri bir şey oldu. Mısır'ın ardından diğer Arap ülkelerinin de Sovyetlere yanaşmasından endişe duyan Birleşik Amerika'da kanalın derhal boşaltılmasını istedi. İngiltere ile Fransa'nın ve onlarla beraber de İsrail'in birliklerini geri çekmekten başka çareleri kalmamıştı. Askerler o senenin aralığına kadar hem kanal bölgesini hem de Sina Yarımadası'nı boşalttılar. Bütün bunlardan sonra Mısır'da 19. yüzyıldan itibaren devam eden İngiliz hakimiyeti son buldu. Abdülnasır ise uğradığı askeri yenilgiye ve Mısır'ın gördüğü muazzam zararlara rağmen krizden daha da güçlenerek Arap dünyasının en kuvvetli lideri olarak çıktı. Abdülnasır kriz sayesinde kazandığı bu güce dayanarak sonraki senelerde daha da sert politikalar izlemeye kalkacak ama 1967'deki 6 gün savaşında çok daha büyük bir askeri mağlubiyete uğrayacak ve Sina Yarımadası'nı İsrail'e terk etmek zorunda kalacaktı. Süveyş krizi sırasında neticeyi Kahire'de büyük endişeler içerisinde bekleyen bir kişi daha vardı. Prens Abdülmünim. Sina Yarımadası'nın ardından Süveyş'in de elden çıkması halinde Cemal Abdülnasır'ın artık iş başında kalamayacağını ve sadece onun değil, ihtilal rejiminin de devrileceğini herkes fark etmişti. Böyle bir vaziyette Mısır için kraliyet rejimini ihya etmekten başka bir çare görünmüyordu. Halkın iktidarının son senelerden itibaren hoşlanmamaya başladığı devrik kral Faruk'un geri dönmesi de mümkün değildi ve tahta başka birinin geçirilmesi şarttı. Kavalalı hanedanından gelen, devlet tecrübesi olan, sevilen ve kimsenin pek itiraz etmeyeceği bir kişinin, yani Prens Muhammed Abdülmünim'in. Böyle bir ihtimal Kahire'de artık zaten konuşulur olmuştu ve prens bu yüzden endişeliydi. Memleketi istila eden yabancı güçler tarafından tahta çıkmaya zorlanmak, onun gözünde ihanet ile eşdeğer bir vaziyete gelmek demekti. Prens Abdülmünim endişelerinden İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin geri çekilmeye başlamaları üzerine kurtulabildi ve tam bir rahat nefesi de Sina'nın boşaltılmasından sonra alabildi. Nesli Şah 1957 ilkbaharında Mısır'dan yine çıkış vizesiyle İstanbul'a gelmişti ve bir dostunun yalısında misafirdi. İstanbul'da birkaç gün kalacak, sonra Avrupa'ya gidip çocuklarını görecekti. Misafir kaldığı yalıya bir gün iki misafir geldi. İran, o zamanki başbakanı Nuri Said Paşa ile Osmanlı hükümdarı Sultan Reşat'ın torunu ve Nesli Şah'ın kuzeni Şehzade Namık Efendi. Nuri Said Paşa eski bir Osmanlı vatandaşıydı. 1888'de Bağdat'ta doğmuş, İstanbul'da okumuş, harp okulunu bitirip subay çıkmıştı. İtalya'nın 1911'de Libya'yı işgali üzerine Mustafa Kemal ve Enver Beyler ile birlikte Libya'ya giden subaylar arasında yer almış, ama Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasından sonra Arap milliyetçilerinin tarafına geçmişti. Savaştan sonra siyasete giren ve İngiliz politikasının destekçisi olan Nuri Said, Irak Krallığı'nda 7 defa başbakanlık yapacaktı. Şehzade Namık Efendi ise Sultan Reşat'ın oğlu Şehzade Ömer Hilmi Efendi'nin çocuğuydu. 1913'te Dolmabahçe Sarayı'nda doğmuş, 11 yaşındayken bütün hanedanla beraber o da sürgüne gönderilmiş, gençliğini Fransa'da ve Mısır'da geçirmiş, sonra ticaretle uğraşmıştı. Hindistan'daki İngiliz Hayber şirketinin temsilcisiydi, silah işi ile de meşguldü ve seneler önce Prens Ömer Tosun'la evlenmekten kurtardığı Nesli Şah'ın kalbinde apayrı bir yeri vardı. Nuri Said Paşa bütün tahsilini İstanbul'da yapmış olduğu için Türkçe'ye mükemmelen hakimdi ve yalının salonunda Nesli Şah ve Şehzade Namık Efendi ile Türkçe konuştu. Söze tam Türk usulü girdi. "Buraya aslında hayırlı bir iş için geldik," diye başladı. "Irak'ta bildiğiniz gibi hayli kalabalık bir Şii nüfus var. Kral Faysal ise henüz 22 yaşında ve Sünnilerin arasındaki prestijini yükseltmek için dünyanın en önemli Sünni ailelerinden birinin kızıyla evlenmek zorunda. Kız kardeşiniz Hanzade Sultan'ın kızı Prenses Fazile'nin kral ile evlenip Irak kraliçesi olmasının hem sizin aileniz hem de kraliyetin geleceği için çok iyi olacağını düşündük." Şehzade Namık Efendi de böyle bir evliliğin birçok bakımdan fayda getireceğini anlattı ve Nesli Şah'tan Prenses Fazile'nin annesi Hanzade Sultan ile babası Prens Mehmed Ali'yi hem talepten haberdar etmesini hem de ikna konusunda yardımcı olmasını istediler. Neslişah teklifi kız kardeşine iletmekle yetineceğini söyledi ve iletti. Hanzade Sultan ile Prens Mehmed Ali haberi aldıkları zaman hayli şaşırdılar. Zira Irak'a kraliçe olması istenen kızları Fazile henüz 16 yaşındaydı ve okuluna devam ediyordu. Bu şaşkınlık yüzünden olacak ki birkaç hafta boyunca herhangi bir cevap vermediler. Halife Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürrüşehvar Sultan da o sırada İstanbul'daydı. Hanedan kadınlarının memlekete girişleriyle ilgili yasak kalkmış olduğu için Türkiye'ye artık rahatça gelip gidebiliyordu ve bir gün yeğeni Neslişah'ı ziyaret etti. Hanzade'ye çabuk karar vermesini söyle. İstanbul'daki bazı aileler kralın evlenmek istediğini duymuşlar, kızlarıyla evlendirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar, dedi ve kızlarını krala gösterebilmek için çöp çatan arayışındaki ailelerin isimlerini de verdi. Neslişah kız kardeşi Hanzade'yi tekrar aradı. Vaziyet böyle böyle, çabuk karar verin ve kararınızı Iraklılara bildirin, dedi. Sonra çocukları için önceden yapmış olduğu tatil programını değiştirmesine imkan olmadığı için oğlu ve kızını yanına aldı ve İsviçre'ye gitti. Hanzade'nin kocası Prens Mehmed Ali birkaç gün sonra Paris'teki Irak Büyükelçisini aradı. Majestelerinin talebinin kendilerine şeref bahşettiğini, yani evlenme teklifini kabul ettiklerini söyledi. Sonra hanımı Hanzade Sultan ve kızları Fazile ile beraber Ağustos ayında İstanbul'a geldi. Yeşilköy Havaalanı'na birkaç gün sonra askeri bando ve protokol tarafından karşılanan yabancı bir misafir indi. İran genç kralı Faysal. Evlenme talebinin kabul edilmesinden sonra müstakbel hanımıyla tanışmak istiyordu. Evliliğin ayrıntılarının kararlaştırılması için bazı aile büyükleri de kral ile beraber gelmişlerdi. Çocuk yaşta tahta çıkan kralın 18 yaşına gelmesine kadar senelerce naipliğini yapan dayısı ve İran güçlü adamı Prens Abdülillah da onlarla beraberdi. İstanbul'a önceden gönderilen kraliyet yatı Kraliçe Aliye bebek koyuna demirlemişti. Faysal günlerini nişanlısının ailesiyle beraber misafir kaldığı yalıda geçiriyor, geceleri yatında kalıyordu. 1,5 ay boyunca İstanbul'da kalan kral, resmi temaslarından arta kalan zamanını Prenses Fazile ve ailesiyle beraber geçirdi. Aileler arasında nişanın ve nikahın ne şekilde olacağı kararlaştırıldı ve Faysal 14 Eylül günü İstanbul'dan Bağdat'a döndü. Kralı havaalanından uğurlayanlar arasında müstakbel kayınpederiyle kayınvalidesi de vardı. Nişan hemen ertesi gün 1957'nin 15 Eylül'ünde Bağdat'ta saraydan yapılan bir açıklamayla ilan edildi. Evliliğin temellerini atan Nuri Said Paşa 20 Haziran'da başbakanlıktan ayrılmış, yerine Ali Cevdet'e bırakmıştı. Yeni başbakan Bağdat'tan yapılan açıklamadan bir gün sonra kralın hediyeleriyle beraber İstanbul'a geldi ve nişanı Prenses Fazile'ye resmen tebliğ etti. Neslişah'ın aynı gün İsviçre'den tebrik için gönderdiği çiçek ise kayboldu ve Prenses Fazile'ye ulaşmadı. Türkiye o günlerde Orta Doğu'ya yeniden açılmak ve Cumhuriyet'in ilk senelerinden itibaren hayatiyetini kaybetmiş gibi olan ilişkilerini canlandırmak istiyor. İran, Irak, Pakistan ve İngiltere ile müştereken kurduğu Bağdat Paktı'nın daha da güçlenmesini arzu ediyordu. Bağdat Paktı'na üye memleketlerin liderlerinin yanı sıra Ürdün'ün genç kralı Hüseyin de Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes sık sık bu ülkelere ziyaretlerde bulunuyorlardı. Cemal Abdülnasır ise Ankara için endişe konusuydu. Yayılmacı politikasını o senelerde daha da şiddetlendirip Sovyetlere yaklaşan Mısır, Suriye ile bir araya gelerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmuş ve Yemen'deki karışıklıklara müdahale eden Abdülnasır, artık Irak'taki krallık rejimini de doğrudan hedef haline getirmiş, Mısır radyoları Irak ordusunu Kral Faysal'a karşı isyana teşvik etmeye başlamıştı. Irak ise Mısır ile Suriye'nin birleşmesiyle meydana gelen Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanımıyordu. Abdülnasır bir sene önce 1956'da yaşanan Süveyş krizinden askeri bakımdan büyük kayıplarla çıkmış olmasına rağmen siyasi bakımdan daha da güçlenmişti. Kahire ile Ankara arasındaki münasebetler ise Abdülnasır ile Türk Büyükelçisi Fuat Tugay arasında 1954'te yaşanan hadiseden dolayı zaten berbat haldeydi. Kral Faysal ile Prenses Fazile'nin nişanlanması bu bakımdan Türk dış politikasının da lehineydi ve Ankara nişandan gayet memnundu. Neslişah ile Hanzade'nin annesi ve Fazile'nin anneannesi olan Sabiha Sultan ise Mısır'ın Irak askerlerini kışkırtmasının yaratacağı tehlikelerden korkuyordu. Sabiha Sultan, Sultan Vahidettin'in kızıydı. Çocukluk yıllarından itibaren etrafında şekillenen siyaseti çok yakından takip etmiş, kışkırtmanın, aldatmanın ve entrikanın envai çeşidini görmüştü. Bu yüzden Mısır'ın Irak'ı doğrudan hedef alan politikasına karşı kralın ve veliahtın sakin kalıp pek bir şey yapmamalarını hayretle karşılıyordu. Sabiha Sultan, torunu Fazile'nin Kral Faysal'la nişanlanmasından sonra Irak tarafıyla birçok defa beraber bulunmuş ve bu beraberlikler sırasında şahit olduğu bazı hadiseleri notlarına da kaydetmişti. Naklettiği bir sahne, Irak'ın Mısır'a karşı vurdum duymazlığını apaçık göstermekteydi. Bir akşam holde otururken Abdülillah radyoyu açtı ve Kahire'yi dinlemeye başladı. Mısır'daki spiker, Bağdat'ın idarecilerine müthiş surette saldırıyor, bilhassa başvekil Nuri Said Paşa'ya hücumlarda bulunuyordu. Prens gülümseyerek bu saldırışların günlük bir iş olduğunu, fakat Bağdat'ın da cevap vermeyi hiç ihmal etmediğini söyledi. Kahire Radyosu'nun o akşam bahsettiği bir meseleyi anlayamayarak prensten sordum. Mısır idaresine taraftar olduklarından dolayı birkaç Bağdatlı zabitin tevkif edildiği söyleniyordu. Evet dedi, şimdi böyle bir iddiada bulunuyorlar. Bunu yazan gazetelere aldırttım. Burada bizim yaverlere göstereceğim. Tabii Nasır'ın marifetleri. Ne aslı var ne esası. Böyle bir şey nasıl olabilir? Sonra hepimiz başka hususlar üzerinde konuşmaya başladık. Ertesi gün öğle yemeği için bütün aile ve kralla veliahtın yaverleri sofrada toplanmıştık. Prens Abdülillah cebinden bir gazete çıkarıp kralın yaveri Nuri Bey'e uzattı ve gülerek "Acaba bu yakalanan zabitlerin içinde sizler de var mısınız?" dedi. Latife maksadıyla sarf ettiği sözlerin altındaki derin emniyet hislerini duyar gibi oldum ve bütün dikkatimi toplayarak gözlerimi sofradaki zabitlerin üzerinde dolaştırdım. Hepsinin de alaylı bir tarzda gülerek taaccüp etmesi üzerine Abdülillah, Mehmet Ali ile bana dönerek "Kahire Radyosu'nun ne kadar yalancı olduğunu görüyorsunuz. Ben zaten size söylemedim mi?" demek ister gibi baktı. Sabiha Sultan endişelerinde birkaç ay sonra haklı çıkacak ve "Bu kadar gaflete yazıklar olsun," diyecekti.